Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şimdi daha önce açıklanmıştı aslında uzaya bir Türk'ün gideceği ama dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte resmen süreç başladı, başvuru süreci başladı. Şimdi teker teker artık başvurular alınacak, uzaya kim gidecek, kim evet. gidecek ilk Türk olarak onu göreceğiz. Önce şununla başlayalım, dün açıklandı, başvuru başladık dedik. Başvuruda bulunan kişi var mıdır, varsa kaç kişidir, detaylar var mı elinizde?
Şimdi evet, son rakamları gelmeden baktım açıkçası. Tahmin ettiğimiz gibi çok yoğun bir ilgi olacağını biz biliyorduk, tahmin ediyorduk. Ama onun da üzerinde bir ilgi var. Bakın ziyaret sayısı 2.7 milyon olmuş.
Başvuru sayfasına.
Başvuru sayfasına bakan şartlar ne diye yani merak edip bakanlar 2.7 milyon. Kayıt yapmak gerekiyor başvuru için. Kayıt yapanlar 28 bin civarında. Yani 30 bine yakın bir sayı kayıt yapmış. Şu anda başvuru sürecini tamamlamış, yani formları doldurarak başvurusunu tamamlamış olanların sayısı ise 150 civarında bugün itibarıyla.
Şimdiden 150 kişi evet. aday yani.
Ki bu binleri bulacaktır, geçecektir.
Bekliyor
yok
muydunuz
benim.
Bu kadar başvuruyu?
Evet,
ilk gün için iyi.
10 binlerce bekliyoruz öyle söyleyeyim. Daha çok ilgi olduğunu ben biliyorum başından beri.
Devam edecek. Hemen orada da hatırlatalım. Son tarih, başvuru tarihi 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar. Doğru değil mi?
Doğru. Yani bir ay kadar bir süre verdik. Aslında bunun mesela kısa olduğunu söyleyenler de var ama biliyorsunuz, takdir edersiniz ki böyle şeylerde bir yerde bir sınırı çekmemiz lazım. Çünkü bir eğitim süreci var. Seçim süreci tamamlanacak. Amerika'da eğitim alınacak. Bunlar hepsi zaman alan şeyler ve dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek bu şanslı astronotumuz veya Türk uzay insanı diyelim.
Şimdi genel çerçeveyi biliyoruz ama peki o kişi nasıl seçilecek? Yani evet. genel kriterleri böyle bir hızlıca bize tekrar bir hatırlatabilir
Şimdi
misiniz?
Şimdi kriterler tabii bir sayfayı da aşan kriter listesi var. Bunların hepsini ben burada sayarsam
öne
eksik
çıkanlar.
Bırakabilirim.
Mesela fiziki özelliklerinden
tabii.
psikolojik özelliklerine
hepsi
kadar
var.
Ne
mesela
olmalı?
Mesela bir kere yaş kriterleri var. O kondu 45 yaşına kadar dendi. Hatta onun için bir tarih var işte 77 yılının şu tarih Mayıs, bilmem 23 Mayıs galiba öyle bir şey.
Ondan sonra sayfasında zaten
evet,
onu
ondan sonra doğmuş
isteyenler.
Olan. Hepsine bakıp görecekler. Hı hı. Bütün detayı var. Bunun dışında sağlık kriterleri var. Boy kriterleri var. Çünkü uzay kapsülüne, oraya gidecek olan kapsülde oturma, rahat hareket etmek için belli bir kriter var. Çok kısa, çok uzun olmamak gerekiyor. Çok kilolu olmamak gerekiyor vesaire. Onun dışında psikolojik kriterler var. Tahsil kriterleri var. Çünkü bir background gerekiyor. Siz çok güzel söylediniz açılışta. Yani uzaya gitmek, turist olarak bile gitmek aslında çok heyecan verici. Ben
Tabii
şahsen
ki.
Genç olsam kendim isterdim. Turist olarak da çıkayım, dünyayı dışarıdan göreyim diye.
Fırsat
ama
olsa hepimiz,
ama
evet.
bizim misyonumuz bir bilim misyonu aslında. Bunun altını kalın kalın çiziyoruz. Oraya uzay istasyonuna gidecek olan bizim insanımız, Türk vatandaşı, orada deneyler yapacak, bilimsel deneyler. En az 3 veya 4 tane deney tamamlamasını öngörüyoruz. Bunların seçimi de...
O kısma geleceğim, özellikle parantez açacağız ama o kriterler kısmında. Yani buna uygun mesleklerden mi seçeceksiniz?
Tabii.
Özellikle meslek kriteriniz ne olacak?
Mühendislik branşları var, temel bilimler var, tıp var. Bu şekilde kısıtlanmış durumda. Yani bir bu oradaki deneylerle ilgili. Çünkü deneylerin büyük kısmı aslında, ilgi gösterilen deneylerin büyük kısmı tıbbi deneyler. Bunların da mutlaka bir background olarak o deneyi icra edecek bir kapasitenin olması gerekiyor göndereceğimiz kişide. Dolayısıyla yani bunun başarılı olması, çünkü misyon o. Misyon aslında bir bilim misyonu, bunu tekrar ediyorum. Bizim bilim camiamız, şunu söylemem lazım, yer çekimsiz ortamda deney yapma fırsatını ilk defa yakalıyor. Bakın, Türkiye'de bu kadar üniversitemiz var, bilim insanlarımız var, laboratuvarlarımız var ama ne olursa olsun bir yer çekimsiz ortamda deney yapma şansı olmamıştı. Şimdi onun için biz bunu bir duyuruyla çıkacağız. Siz sormadan ben bunu yine tamamlayayım.
Buyurun.
Bir çağrıya çıkılacak bununla ilgili yakın bir zamanda, yani bir hafta 10 gün içerisinde tahmin ediyorum. Bunu TÜBİTAK Uzay yapıyor. Çünkü bizim adımıza bu organizasyonel işleri onlar takip ediyorlar. Bu enstitü. Ve orada ben de yer çekimsiz ortamda deney yapmak istiyorum. Şöyle bir düşüncem var, şöyle bir fikrim var diyen kim varsa bilim insanlarımız içerisinde buraya müracaatını yapacak. Bunlar da yine aynı şekilde astronot seçimi gibi bir seçime tabi tutulacak. En değerli olanları, en tabii ISS'teki altyapıya uygun olanları deney yapabilmek için. Çünkü oradaki imkanları kullanacağız, takdir edersiniz. Oradaki laboratuvarları, fiziki şartları kullanacağız. Bunlar seçilecek. 3 tane veya 4 tane deneyimizi orada kaldığı süre içerisinde, 7 gün ila 10 gün arası bir süre kalacak uzay istasyonunda astronotumuz. Bunu gerçekleştirecek.
Peki şimdi bir de psikolojik özellikleri dediniz. Bu başlığı kapatmadan önce nasıl bir psikolojiye sahip olmalı uzaya gidecek olan Türk?
Evet, en azından şunu söyleyebilirim. Tabii bu benim uzmanlık saham değil. Neticede bizim beraber çalıştığımız ve astronotumuzu eğitecek olan kurum bunu belirleyecek. Onun için o seçimleri onlara bırakacağız açıkçası. Ama şunu biliyorum. Stres altında çok rahat çalışabilen, doğru kararlar alabilen birisi olması lazım. Yani strese çok dayanıklı olma şartı var. Çünkü
kolay
uzay,
değil,
uzay şartları
tabii. Ya
başta başta bir heyecandır. Evet. Kaldı ki bazı şeyler ters gidebilir. Yani Allah korusun arıza olur, başka şey olur. Bu yaşanmamış
belli
şeyler
bir
değil.
Belli bir alanda çalışacaksınız.
Bu şekilde panik yapmayacaksınız. Tabii klostrofobik olmayacaksınız. Dar bir alanda iş yapacaksınız. Sonra yerçekimsiz ortam. Yani adeta şöyle söyleyeyim, devamlı bir düşme halindesiniz. Yani de havada onun için düşüyorsunuz.
10 gün boyunca.
Tabii uyurken öyle, yani yerken, içerken hep bütün şeyde düşme halindesiniz, boşluktasınız. Dolayısıyla bunlara uyum sağlayacak özellikler olması lazım. Yani kolay bir iş değil tabii.
Evet, zor bir iş gerçekten. Şimdi bunlar özellikler dedik. Az önce siz de genel çerçevesini çizdiniz ama şimdi oraya giden Türk deney yapacak dediniz. Hani bilimsel çalışma için gidiyor. Peki hangi bilimsel çalışmalar olacak? Yani uzay istasyonuna gidildiğinde neye bakacak oraya giden Türk astronot?
Şimdi buradaki kısıt şu aslında, çok çeşitli şeyler olabilir, düşünülebilir. Nitekim ben bunun ön hazırlığı sırasında birçok hocamızla konuştum, üniversitelerimizde bu konularda çalışmakta olan. Şunu gördük, çok çeşitli sahalarda işler yapılabilir ama bizim bir kısıtımız var. Demin söylediğim gibi ISS'te bize tanınacak olan o modüldeki laboratuvar imkanları, yani altyapı. Çünkü orada olmayan bir altyapının deneyini yapamayız, takdir edersiniz. Hepsini bizim götürmemiz de mümkün değil. Çünkü oraya götürebileceğimiz ağırlık belli. Onun dışında kapsüle yani bir olup 500 kiloluk bir şeyi koyamazsınız mesela, örnek olarak söylüyorum. Böyle bir şansımız yok. Dolayısıyla orada ne olabilir? Bir, malzeme deneyleri çok önemli. Uzayda kullanılacak malzemelerin testleri veya uzay ortamında, yer çekimsiz ortamdaki malzemelerin tepkileri ölçülebilir. Bu tarzda genel bir başlık söylüyorum. Tıbbi deneyler çok önemli bizim için. Doku gelişimleri. Mesela çok iyi biliyoruz ki bu yerçekimsiz ortamda insanın fizyonisinde bir takım değişiklikler oluyor. Kemiklerde, işte hatta adalelerde, kanda vesaire değişiklikler oluyor. Yerçekimsiz olduğu için. Bunlarla ilgili deneyler ki biz bunda çok şeyiz. İleriyiz. Evet. Ben tahmin ediyorum en azından bir veya ikisi böyle bir konuda olabilir. Bir de tabii yine uzayda kullanılabilecek kimyasal veya başka özelliği olan şeylerin, malzemelerin testleri, yanma testi olabilir. Birçok şey olabilir. Yani çok geniş bir saha ama bu söylediklerim en önde gelen kısımlar.
Biz şimdi bir kişi gidecek diyoruz ama en son iki adaya indirgenecek herhalde, değil mi?
Evet. İki aday seçilecek.
Amerika'ya gidecekler. Eğitimi orada görecekler.
Evet. İkisi de aynı eğitimi alacak. Seçilen iki şanslı diyelim namzedimiz, adayımız. Sonra en iyi olan, ikisinden iyisi gidecek uzay istasyonunda bu görevi yapacak. Ama ikincisi de aynı eğitimi almış olduğunda, bir daha böyle bir fırsat doğduğunda tekrar onun da uzaya gitme şansı olacak. Önceliği olacak. Çünkü
yani
zaten
yedekte
astronot
ikinci
eğitimi
bir astronot olacak.
Tabii öyle
aslında.
Olacak.
Yani
yedekli
kişi
olmak zorundayız.
Evet,
çünkü dünyanın bir türlü hali var. Tabii hastalık olur, kaza, bela olur, Allah korusun. Onun için ikinci bir hazır, uzaya gidecek şekilde hazırlanmış ikinci bir astronotumuzun olması lazım.
Peki uzaya hangi araçla gidilecek? Hangi uzay aracıyla gidilecek? Bunu neden soruyorum? Çünkü şimdi aslında Türkiye'nin iki planı var. Evet, birincisi öncelikle Türk astronot uzaya gidecek. Uzay istasyonuna gidiyor. Ama sonra bir de hedefimiz var. O da Ay'a gitmek. Şimdi önce şu kısmı tamamlayalım. Hangi uzay aracıyla ilk gidecek olan Türk uzay istasyonuna gidecek?
Aslında bunu böyle sormanız da iyi oldu. Çünkü bu ikisi bazen birbirine karıştırılıyor. Evet. Onu aslında açıklığa kavuşturalım tekrar. Önce bu bölümü tamamlamak için bu kabiliyete sahip zaten insanlı uçuş yapabilen dünyada 3 ülke var. Amerika, Rusya ve Çin. Çin ISS'te yok. Çin kendi uzay istasyonunu kendisi kuruyor. Dolayısıyla zaten Amerika ve Rusya'ydı alternatiflerimiz en baştan beri. Fakat Rusya'nın bu son olaylar, son gelişen olaylar şeyinde, neticesinde bu görevi yapması söz konusu olmayacağı için Amerika'nın, yani NASA'yla anlaşmalı olarak ISS'e insan taşıyan firmaların dışında bir şansımız kalmadı. Bunların hepsi de şu anda Crew Dragon isimli SpaceX'in yeni geliştirmiş olduğu kapsülle gidiyorlar. Yani bizim astronotumuz da bu kapsülle gidecek.
Şimdi ama sonra bir de bizim milli uzay aracı projemiz var.
Evet.
O uzay aracımız da Ay'a gidecek.
Evet, o insanlı değil.
insanlı olmayacak. Şimdi uzay istasyonu aslında Türkiye'ye çok yakın. Yayın öncesi de konuştuk sizinle. Ankara İstanbul arası kadar dediniz.
Doğru.
Buradan baktığımızda belki bir şekilde görülebilecek şekilde o teleskoplarla 400 kilometre.
400-420 kilometre arasında dünyayı turluyor. Dediğim gibi hatta dürbüne bile gerek yok. Alışkın bir göz, çıplak gözle dahi seçebilir uzay istasyonunu. O kadar yakın. Evet.
Yani dünyanın yakın yörüngesine aslında biz Türk astronotu göndereceğiz. Evet. Ama biraz daha uzak, yörüngeden artık uzaklaşacağımız nokta Ay olacak.
Tabii.
Ay'a milli uzay aracımız ne zaman gidecek ve o araç ne yapacak?
Şimdi buradaki tabii önemli olan nokta bizim Ay misyonumuz. Aslında 2028 sonu, 2029 başı gibi düşündüğümüz bir yumuşak iniş Ay'a. Bu tabii Türkiye'de hiç denenmemiş bir iş. Bakın hiç yapılmış demiyorum. Denenmemiş bir şey. Çok zor bir iş. Dünyada bunu yapabilen zaten 5-6 tane ülke var. Şimdi Türkiye için çok büyük bir sıçrama bu. Ama biz şunu gördük. Böyle bir şeyi ilk defa denersek büyük risk var. Başarısız olma ihtimali yüksek. O yüzden biz önce bir Ay'a ulaşmayı öğrenelim istedik. Hı hı. Yani şimdi 2024 yılına ne yazık ki sarkıyor. Bu pandemiden dolayı teslimat gecikmeleri var. 2024 yılında Ay'a sert iniş diye söylediğimiz Ay'a ulaşma hamlemiz aşağı yukarı bugünden itibaren 2 sene içerisinde gerçekleşecek diyebiliriz. Şu anda TÜBİTAK Uzay Enstitüsü uzay aracımızın dizaynını tamamlamak üzere, nihai dizayn çalışmaları bitmek üzere imalatına geçilecek. Aşağı yukarı Haziran sonu gibi söylendi en son. İmalatına başlayacağız. Büyük oranda yerli olarak yapılıyor. Motorunu Delta V'nin geliştirmiş olduğu yine bir yerli firmamız. Bu %100 yerli yalnız. Ben her şey için bunu söylemem.
Yerli.
Bu gerçekten
hep
öyle.
Onu konuşuyoruz
ya. Evet, %100 yerli bir hibrit motor yapılıyor. Uzay aracının tamamına baktığımızda da %70 gibi bir yerlilik oranı yakalayacağız. Onu bekliyoruz. Ama %30 yine bir dışarıya şeyimiz var, bağımlılığımız var. Ve bu 2024 ortalarında Ay'a ulaşacak.
Son bir soru daha ama çok kısa vaktimiz var. Bir iki cümleyle rica edeceğim. Uzaya yönelik olarak başka nasıl projeler var? Başlık halinde rica edeceğim sizden bir iki cümleyle.
Çok hızlı. Milli Uzay Programımızın 10 hedefi var. Bunların önemlilerinden işte uzay limanımız var. Uzay havasının tespit edileceği bir merkez kurulması var. Uzay farkındalığı var. Ekosistem geliştirilmesi var. Bunları hemen söyleyeyim. Bu başlıklar çok önemli bizim. Biz hepsinde çalışıyoruz. Hepsinde mesafe kat ediyoruz. Ama tabii zaman burada çok önemli. Biraz da kısıtlı imkanlar var. İnsanımız çok az ne yazık ki, insan kaynağımız. Bunların hepsini geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sadece Türkiye'nin planı uzayla ilgili olarak bir Türk astronotu uzaya göndermek değil. Bunun yanı sıra da pek çok çalışma yapılıyor. Detaylar çok, süremiz az olduğu için onları da başka bir yayında,
başka bir yayında
sizinle
konuşuruz.
Konuşmak için söz almış olalım.
Olur.
Çok teşekkürler.
Konuşuruz.
Sağ olun
ben
efendim.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Göksu. Önemli açıklamalarda bulundu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım. Türkiye'den uzaya ilk olarak gidecek astronot kim olacak? Başladı artık başvuru ve 150 kişi aslında o açıklamadan itibaren resmen adaylığını koymuş oldu, başvuruda bulunmuş oldu. Şimdi biz de süreci takip etmeyi sürdüreceğiz. Sözü yeniden sana bırakalım.